Ayrım 2.
Önce en büyük olan ayı tekneye yanaşıp çomağını bala sokmuş. Sonra yavruları çağırmış, yavrular da zıplaya zıplaya teknenin yanına gelmişler. Fakat o sırada yavrulardan biri kütüğü hareket ettirmiş. Kütük biraz ileri gitmiş, sonra geri dönüp bir yavruya çarpmış. Büyük ayı bunu görüp kütüğü pençesi ile itmiş. Kütük ileri doğru gidip sonra gerisin geri gelerek yavruların kimisinin kafasına, kimisinin sırtına toslamış. Yavrular homurdana homurdana oraya buraya kaçışmışlar. Büyük ayı bu duruma çok kızmış. Homurdanarak kafası üstündeki kütüğü iki pençesiyle kavrayıp hızlıca ileri itmiş. Kütüğün yukarı doğru çıktığı sırada ortanca ayı tekneye koşup çomağını bala sokmuş. Şıpır şıpır yemeye başlamış. Onu gören yavrular da tekneye doğru koşmaya başlamışlar. Onlar daha tekneye ulaşmadan kütük geri gelip ortanca ayının kafasına çarpıp onu öldürmüş. Bunun üzerine büyük ayının kafasını tası atmış, homurdanarak kütüğü kaptığı gibi olanca gücüyle itmiş. Kütük dalın üstüne kadar çıkmış. Öyle ki ip deve boynu gibi olmuş. Büyük ayı ve yavrular teknenin yanına gelmişler. Bu sırada kütük yükselmiş, yükselmiş, bir yerde durup sonra hızla aşağı doğru inmeye başlamış. İndikçe hızı da artıyormuş. Tam hızını almış bir halde ayının başına öyle bir çarpmış ki ayı sırt üstü düşüp tekme ata ata can vermiş. Yavrular da oradan kaçmışlar. 5. Çocuk olup bitenlere şaşıp kalmış, dosdoğru yürümüş derken içinde altın kubbeli kocaman bir saray bulunan büyük bir bahçeye varmış. Bir de bakmış ki vaftiz babası kapının önünde durmuş gülümsüyor. Onu selamladıktan sonra kapıdan içeri almış, ona bahçeyi dolaştırmış. Çocuk bahçenin güzelliği karşısında adeta büyülenmiş. Çocuk o zamana kadar düşünde bile böyle bir bahçe görmemiş. Vaftiz babası daha sonra onu saraya götürmüş. Saray daha bir güzelmiş. Çocuğa hepsi birbirinden güzel ve ferah olan bütün odaları gezdirmiş. Nihayet onu mühürlü bir kapının yanına götürüp ona şöyle demiş. Şu kapıyı görüyor musun? Kilitli değil. Yalnızca üzerinde mühür var. Açılabilir. Fakat açma. Bu kulağına küpe olsun. Burada dilediğin gibi yaşa. Dilediğin yere git. İstediğin gibi dolaş. Canının çektiğini yap. Fakat sana bir öğüdüm var. Sakın bu kapıdan içeri girme. Şayet girmeyi düşünürsen ormanda gördüklerini gözünün önüne getir. Vaftiz baba bunları söyleyip gitmiş. Çocuk tek başına kalmış ve orada yaşamaya başlamış. Öyle rahat ve mutlu bir yaşam sürüyormuş ki aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen sanki 3 saattir oradaymış gibi hissediyormuş kendini. Günlerden bir gün mühürlü kapının yanına gitmiş ve vaftiz babam neden bu odaya girme dedi acaba? İçeride ne olduğunu hele bir göreyim diye düşünmüş. Kapıyı itmiş, mühür yere düşmüş ve kapı açılmış. İçeri girmiş, etrafa bakmış. Diğerlerinden daha büyük, daha güzel salonlar görmüş. Orta salonda altın bir taht duruyormuş. Salonları dolaşmış, sonra tahtın yanına gelmiş. Basamaklardan çıkıp tahtın üstüne oturmuş. Bir de bakmış ki tahtın yanında bir asa durmakta. Hemen asaya uzanmış, onu eline alır almaz salonların bütün duvarları yanlara doğru açılmış. Çocuk dört bir yana bakınmış, orada tüm dünyayı, insanların yaptığı işleri gözleriyle görüyormuş. Karşısına bakınca denizleri, gemilerin yüzüşünü görmüş. Sağına bakınca yabancıların, Hristiyan olmayan milletlerin yaşadıkları yerleri görmüş. Salona bakınca Rusların haricindeki Hristiyan milletleri, başka bir tarafa bakınca bizimkileri yani Rusları görmüş. Dur demiş kendi kendine. Bakalım evdekiler ne alemde, ekinler iyi mi? Tarlalara, kendi tarlalarına bakmış. Ekin demetlerini görmüş. buğday çok mu diye yığınları saymaya başlamış. O sırada bir at arabasının ovadan geçtiğini görmüş. Arabada bir köylü varmış. Babam geceleyin demetleri toplamaya gidiyor diye düşünmüş. Bir de ne görsün, yolda giden hırsız Vasili Kudyaşov değil mi? Vasili demetlerin yanına varıp onları arabaya yüklemeye başlamış. Vaftiz çocuğu bunu dayanamamış, baba tarladan demetleri çalıyorlar diye bağırmış. O anda babası uykudan uyanmış. Düşünde demetlerin çalındığını gördüm, gidip bir bakayım demiş ve atını atladığı gibi tarlanın yolunu tutmuş. Tarlaya varınca Vasili'nin demetleri çaldığını görmüş. Köylüleri toplamış, köylüler Vasili'yi önce iyice pataklamışlar, sonra da bağlayıp zindana götürmüşler. Sonra vaftiz anasının oturduğu yere bakmış. Onun bir tüccarla evlendiğini görmüş. Bir de ne görsün, vaftiz anası uyurken kocası yavaşça kalkmış, sevgilisinin yanına gidiyormuş. Çocuk vaftiz anasına kalk, kocan kötü yola düştü diye seslenmiş. Bunun üzerine vaftiz anası uykusundan sıçramış, kalkmış, giyinmiş. Kocasının olduğu yeri sorup öğrenmiş. Onu bulup rezil rüsva etmiş. Kocasının sevgilisini tartaklamış, kocasını da evden kovmuş. Daha sonra annesine bakmış. Annesi evde uyurken bir hırsızın eve girdiğini, sandığını karıştırmaya başladığını görmüş. Bunun üzerine annesine hemen durumu bildirmiş. Anası uyanmış ve bağırmaya başlamış. Hırsız o anda baltayı kavrayıp öldürmek için anasına doğru sallayacakmış ki çocuk dayanamayıp asayı hırsıza fırlatmış. Asa hırsızın ense köküne inip onu cansız bir vaziyette yere sermiş. 6. Hırsız ölünce duvarlar kapanmış. Her şey eskisi gibi olmuş. O sırada vaftiz baba kapıdan içeri girmiş. Çocuğun yanına yaklaşmış, elinden tutarak tahttan indirmiş ve ona şöyle demiş. Sen öğüdümü dinlemedin. Bir sürü kötü iş yaptın. Yasak odaya girdin, tahta oturdun, üstelik asayı eline aldın. İnsanlara bir sürü kötülük ettin. Eğer bir saat daha burada kalmış olsaydın, insanların yarısına kötü insan damgası vuracaktın. Sonra vaftiz baba çocuğu tekrar tahtın yanına götürmüş ve asayı eline almış. Yine duvarlar yanlara doğru açılmış. Yine her şey görünmeye başlamış ve şunları söylemiş vaftiz baba çocuğa. Bak, görüyor musun babana neler ettiğini? Vasili cezaevinde bir yıl yattı. Bu süre zarfında tüm kötülükleri öğrendi ve büsbütün azdı. İşte gördüğün gibi babanın iki beygirini çaldı, şimdi de evinizi yakıyor. Bak babana neler ettin. Vaftiz baba çocuğa evlerinin yanlarını gösterdikten sonra bu sahneyi gözden uzaklaştırmış. Çocuğa başka tarafa bakmasını söylemiş. Bak demiş vaftiz ananın kocası, karısını bırakalı bir yıl oluyor. Başka kadınlarla gezip eğleniyor, gününü gün ediyor. Zavallı kadınsa kederinden kan ağlıyor. Kocasının sevgilisi ise büsbütün yıkılmış durumda. Vaftiz anana neler ettiğini görüyor musun? Daha sonra bu görüntüyü de kapatıp ona kendi evini göstermiş. Annesini işlediği günahlar için gözyaşları döküyor, tövbe ediyor ve keşke o gün hırsız beni öldürseydi de bunca günaha batmamış olsaydım diyormuş. Vaftiz baba bak demiş annene neler ettin. Daha sonra bu manzarayı da kapatıp ona hırsızı göstermiş. İki jandarma onu zindanın önünde ölü bir vaziyette tutmaktaymış. Çocuğa demiş ki bu adam 9 kişiyi öldürmüştü. Kendi günahını kendisinin çekmesi gerekiyordu. Fakat sen onu öldürmekle onun günahlarını kendi omuzuna aldın. Şimdi onun tüm günahını sen çekeceksin. Bak kendi başına neler açtın. Hani hatırlıyor musun ormandaki ayı kütüğü ilk itişinde yavrularını darmadağın etti? İkinci itişinde ortanca ayıyı öldürdü. Üçüncü itişinde kendi başını yedi. İşte sen de aynen öyle yaptın. Şimdi sana 30 yıl süre veriyorum. İnsanların yanına git, hırsızın günahlarını bağışlat. Bunu yapmazsan onun günahlarını sen yükleneceksin. Çocuk nasıl bağışlatayım demiş. Vaftiz baba, ettiğin kötülükler kadar kötülük giderirsen hem kendi günahlarını hem de hırsızın günahlarını bağışlatmış olursun demiş. Çocuk sormuş, peki dünyada kötülük nasıl giderilir? Baba karşılık vermiş. Güneşin doğduğu tarafa yürü. Önüne bir ova çıkacak. Orada yaşayan insanlar göreceksin. İnsanların yaptıklarına bak. Onlara bildiklerini öğret. Sonra yola devam et. Gördüklerine dikkat et. Dördüncü gün bir ormana varacak. Orada bir kulübe göreceksin. Kulübede bir ihtiyar bulacaksın. Ona tüm olup bitenleri anlat. O sana ne yapman gerektiğini söyleyecektir. Sana verdiği öğütlerin hepsini tutarsan hem kendi günahlarını hem de hırsızın günahlarını bağışlatmış olacaksın. Vaftiz baba bunları söyleyip onu kapıdan uğurlamış. 7. Çocuk yola çıkmış. Bir yandan yürüyor, bir yandan şunları düşünüyormuş. Kötülüğü dünyadan nasıl kaldırabilirim? İnsanlar kötülüğü, kötü insanları sürgüne göndererek, zindana atarak, ölümle cezalandırarak yok ediyorlar. Kötülüğün ortadan kalkması, başkalarının günahlarının benim üstüme yüklenmemesi için nasıl hareket etmeliyim acaba? Derken bir ovaya varmış. Tam da buğdayların başaklandığı, başakların iri ve sık taneli olduğu hasat zamanıymış. Çocuk bir de bakmış ki bir tosun ekine girmiş. Bir grup insan da bunu görüp atlarını atladıkları gibi tosunu ekinin içinde bir oraya bir buraya kovalamaya başlamışlar. Tosun tam ekinden çıkacağı sırada ürküyor, tekrar ekine dalıyormuş. Adamlar da kovalayıp duruyorlarmış. O esnada bir kadın yolun kenarına oturmuş ağlıyor. Tosuncuğumu öldürecekler diye sızlanıyormuş. Vaftiz çocuğu köylülere, "Niçin böyle yapıyorsunuz? Hepiniz tarladan çıkın da şu kadın tosununu çağırsın." demiş. Adamlar onun sözünü dinlemişler. Kadın tarlanın kenarına gelip "Bıcı bıcı sarıcan bıcı bıcı" diye tosununu çağırmış. Tosun kulaklarını dikip sesi dinlemiş, dinlemiş, sonra kadına doğru koşmuş. Doğruca kadının yanına gidip çomağını kadının eteklerinin arasına sokmuş. Az kalsın kadını devirecekmiş. İşte mesele böylece halledilmiş. Sonuçta hem köylüler hem de Tosun hem de kadın memnun kalmış. Vaftiz çocuğu sonra tekrar yola koyulmuş. Yolda yürürken şunları düşünüyormuş. Şimdi anladım ki kötülük kötülükle çoğalıyor. İnsanlar ne kadar kötülüğün ardına düşerlerse onu o kadar çoğaltıyorlar. Demek ki kötülük kötülükle ortadan kalkmıyor. Peki öyleyse neyle kalkıyor? Bunu da şu anda bilmiyorum. Bereket versin ki Tosun kadının çağrısına uydu. Ya onu dinlemeseydi ne olurdu acaba? İşte vaftiz çocuğu tüm bunları uzun uzun düşünmüş. Fakat bir çözüm bulamamış ve yoluna devam etmiş. 8. Vaftiz çocuğu epeyce bir yol aldıktan sonra nihayet bir köye varmış. Kenar evlerden birinin kapısını çalmış. Bir gece orada kalmak için ricada bulunmuş. Ev sahibi kadın onu içeri almış. Evde kadından başka kimsecikler yokmuş. Kadın temizlik yapmaya başlamış. Vaftiz çocuğu kadının ne yaptığını merak etmiş. Peçin üstüne çıkıp seyretmeye başlamış. Kadın odayı siliyor, masayı temizliyormuş. Kadın masayı yıkayıp kirli bir bezle silmiş. Masayı sürekli siliyor ama masa bir türlü temizlenemiyormuş. Masanın üzerinde yol yol kirli peşkir lekeleri kalıyormuş. Sonra masanın diğer tarafını silmeye başlamış. Peşkir eski lekeleri yok ederken yeni lekeler bırakıyormuş. Daha sonra bir uçtan diğer uca silmeyi denemiş. Fakat kirli bez her yeri batırıyor, hep aynı şey oluyormuş. Vaftiz çocuğu bir müddet seyrettikten sonra "Ne yapıyorsun bayan?" demiş. "Canım, görmüyor musun? Bayram temizliği yapıyorum. Fakat bir türlü şu masayı temizleyemedim. Bu iş beni pek yordu. Şu bezi bir yıkayıp öyle silmeyi denesen?" Kadın kendisine denileni yapmış. Masayı bir çırpıda temizlemiş. Sonra Bana bunu öğrettiğin için çok teşekkür ederim demiş. Ertesi sabah vaftiz çocuğu ev sahibiyle vedalaşıp yoluna devam etmiş. Derken bir ormana varmış. Köylüler çubuklardan çember bükmeye çalışıyorlarmış. Vaftiz çocuğu yanlarına yaklaşıp bakmış ki köylüler boyuna uğraşıyor fakat çubuklar bir türlü bükülmüyormuş. Çünkü dayanak noktası yokmuş. Vaftiz çocuğu ne yapıyorsunuz kardeşler demiş. Çember büküyoruz. Çubukları iki kez kaynattık, çalıştık, uğraştık ama yine de bükemedik. Canım kardeşlerim, şu çubuğu bir yere tutturun. Siz çubukla birlikte dönmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Köylüler onun dediğini tutmuşlar. Çubuğu bir yere dayamışlar. Böylece işleri yoluna girmiş. Vaftiz çocuğu geceyi onların yanında geçirmiş. Sabah erkenden yola düşmüş. Bir gün bir gece yürümüş. Henüz tam yeri ağarmadan hayvan tüccarlarının bulunduğu bir yere gelmiş. Onların yanında bir yere uzanmış. Bakmış ki tüccarlar hayvanları toplamış, ateş yakıyorlarmış. Kuru dalları yakıyorlar ama daha ateş iyice tutuşmadan üstüne yaş çalı çırpı atıyorlarmış. Çalılar biraz fısıldayıp ateşi söndürüyormuş. Tüccarlar biraz daha kuru dal toplayıp ateş yakmışlar. Tekrar üstüne yaş çalı çırpı atmışlar ve ateş yine sönmüş. Epeyce uğraşıp didinmişler ama ateşi bir türlü yakamamışlar. Nihayet vaftiz çocuğu onlara dönüp demiş ki çalı çırpıyı hemen atmayın. Önce kuru dallarla ateşi iyice tutuşturun, ondan sonra çalı çırpıyı atın. Tüccarlar kendilerine denileni yapmışlar. Ateşi güzelce yakıp sonra çalı çırpıya atmışlar. Böylelikle çalılar tutuşmuş, ateş yalazlanmış. Vaftiz çocuğu bir müddet onlarla oturduktan sonra yoluna devam etmiş. Yolda bu üç işle karşılaşmanın hikmeti nedir diye uzun uzun düşünmüş. Fakat bir türlü anlayamamış. 9. Vaftiz çocuğu epeyce yürüdükten sonra akşam üzeri bir ormana varmış. Ormanın içinde bir ev görmüş. Evin yanına gelip kapıyı çalmış. İçeriden bir ses "Kim o?" demiş. Birinin günahını bağışlatmak için yollara düşen büyük bir günahkar. Kapıdan bir ihtiyar çıkıp "Üzerine aldığın ne gibi günahlar var?" demiş. O da başlamış her şeyi birer birer anlatmaya. Vaftiz babasını ormanda gördüğü ayıları, kapısı mühürlü odadaki tahtı, kendisine verilen öğüdü, Tosun'un ekin tarlasına girişini, köylülerin onu çıkarmak için yaptıklarını, sonra Tosun'un nasıl tarladan çıkıp kendi kendine sahibinin yanına gittiğini bir bir anlatmış. Anladım ki demiş, kötülük kötülükle ortadan kaldırılamıyor. Fakat nasıl ortadan kaldırılacağını da bilmiyorum. Bunu bana sen öğret. İhtiyar, yolda başka ne gördünse anlat demiş. O da kadının temizlik yapmak için nasıl uğraştığını, köylülerin çember yapışlarını, tüccarların ateş yakışını anlatmış. İhtiyar onu dinleyip odaya gitmiş ve oradan yeni bileğlenmiş bir balta getirmiş ve haydi gidelim demiş. İhtiyar evin biraz ötesinde bir ağaç göstererek şu ağacı kes demiş. O da kesmiş. Ağacı hemen yere devirmiş. Şimdi üçe böl. Vaftiz çocuğu kendisine denileni yapmış ve ağacı üçe bölmüş. İhtiyar sonra eve gidip kirbit getirmiş ve bu kütükleri yak demiş. O da ateşi yakmış. Kütükleri ateşin üstüne üstüne atmış. Biraz sonra ortada yanmış üç kütük kalmış. Yanık kütükleri yarısına kadar ayrı ayrı toprağa göm. Hah işte öyle demiş. Kütükler gömüldükten sonra bak şu dağın eteğinde bir ırmak var. Oradan ağzınla su getir ve bunları sula. Şu yanık kütüğü kadına temizlik öğrettiğin şekilde şunu köylülere çember bükmeyi öğrettiğin gibi, şunu da tüccarlara ateş yakmayı öğrettiğin gibi sula. Bunların üçü de filizlenip elma verdiği zaman insanları kötülükten nasıl uzaklaştıracağını öğreneceksin. İşte o zaman günahların bağışlanacak. İhtiyar bunları söyleyip evine gitmiş. Vaftiz çocuğu düşünmüş, taşınmış ama ihtiyarın ne demek istediğini bir türlü anlayamamış. Fakat kendisine salık verilen işleri yapmaya başlamış. 10. Vaftiz çocuğu ırmağa gidip ağzını su ile doldurup yanık kütüğün birini sulamış. İki kere daha gidip geri kalanlar için su getirip geri kalanları da sulamış. Nihayet yorulmuş. Bu arada karnı da acıkmış. İhtiyarın evine gidip yiyecek bir şeyler almayı düşünmüş. Kapıyı açmış. Bir de ne görsün? İhtiyar sidirde ölü yatıyor. Etrafına bakınmış. Bir köşede peksimet bulup yemiş. Bir de kürek bulup ihtiyara mezar kazmaya başlamış. Gece su getirip toprağa suluyor, gündüz mezar kazıyormuş. Mezarı kazıp ihtiyarı gömeceği sırada köyden bir takım adamlar gelip ihtiyara yiyecek getirmişler. Köylüler ihtiyarın öldüğünü öğrenince vaftiz çocuğunu onun yerine kutsamışlar. Hep beraber ihtiyarı defnetmişler. Vaftiz çocuğuna yiyecek bırakıp yine getiririz deyip gitmişler. İşte böylece vaftiz çocuğu ihtiyarın yerine geçip hayatını sürdürmeye başlamış. Köylülerin getirdikleriyle karnını doyuruyor, kendisine sıhhat veren işlerle uğraşıyor, ırmaktan ağzıyla su getirip toprağa suluyormuş. Bu şekilde bir yıl yaşamış. İnsanlar akın akın onu ziyarete geliyorlarmış. Ormanda mübarek bir insan yaşıyor, günahlarını affettirmek için çalışıyor, bunun için dağdan ağzıyla su getirip yanmış kütükleri suluyor diye dilden dile dolaşıyormuş şanı insanlar arasında. Zamanla kendini ziyarete gelenler hayli artmış, zengin tüccarlar ona hediyeler getiriyormuş. Fakat o yalnızca ihtiyacı olanı alıyor, gerisini yoksullara dağıtıyormuş. Hayatını öğlene kadar su taşıyıp toprağa sulamakla, öğleden sonra dinlenip ziyaretçileri kabul etmekle geçiriyormuş. Allah böyle bir yaşamı istiyor benden. Herhalde böyle yaşayarak kötülükleri kaldırır, günahlarımı bağışlatırım diye düşünüyormuş kendi kendine. Bir yıl daha bu şekilde geçmiş. Her gün düzenli olarak toprağa suluyormuş ama yanık kütüklerin hiçbirinden filiz sürmüyormuş. Bir gün evde otururken atlı bir adamın türküler söyleyerek oradan geçtiğini duymuş. Merak edip geçenin kim olduğunu görmek için dışarı çıkmış. Bakmış ki oradan geçen genç güçlü kuvvetli, kılık kıyafeti düzgün, güzel bir atı ve değerli bir eğeri bulunan bir adam. Onu durdurup "Kimsin, nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Adam "Ben bir haydutum. Yollarda dolaşır insanları öldürürüm. Ne kadar çok adam öldürürsem o kadar keyfe gelir türküler söylerim." demiş. Vaftiz çocuğu çok korkmuş. Şöyle düşünmeye başlamış. Böyle bir adamın içindeki kötülük nasıl giderilir? Beni ziyarete gelenlere öğüt vermek kolay. Çünkü onlar tövbe etmek için geliyorlar. Bu adam ise yaptığı kötülükle övünüyor. Vaftiz çocuğu bir müddet hiçbir şey söylemeden durup düşünmeye başlamış. Şimdi ne yapmalı acaba? Bu haydut buralara dadanacak, insanların yüreğine korku salacak, onlar da ziyarete gelmekten vazgeçecekler. Bu da onların zararına olacak. Hem ben sonra nasıl yaşarım? Tüm bunları aklından geçirdikten sonra hayduta dönüp şunları söylemiş. Buraya beni ziyarete gelen insanlar günahlarıyla övünmezler. Tövbe edip günahlarından kurtulurlar. Allah'tan korkuyorsan gel sen de tövbe et. Yok, eğer tövbe etmezsen buradan git. Bir daha gelip benim huzurumu bozma. İnsanları benden uzaklaştırma. Eğer sözlerime kulak vermezsen Allah senin cezanı verir. Haydut gülerek Allah'tan korkum yok, seni de dinlemem. Çünkü benim efendim değilsin. Sen sadakayla geçiniyorsun, bense soygunculukla. Herkesin bir şekilde karnını doyurması lazım. İhtiyar sen yanına gelen kadınlara öğüt ver. Ne diye bana öğüt veriyorsun? Madem ki Allah'ın adını andın, yarın iki kişi fazla öldüreceğim. Şimdi seni de öldürürdüm ama ellerimi kirletmek istemiyorum. Bugünden sonra sakın karşıma çıkayım deme, demiş. Haydut vaftiz çocuğuna böyle gözdağı verdikten sonra çekip gitmiş. Bir daha da oraya uğramamış. O da yine eskisi gibi huzur içinde 8 yıl yaşamış. 11. Vaftiz çocuğu bir gece toprağa sulamaya gidip sonra dinlenmek için eve gitmiş. Ve belki bir gelip geçen olur diye etrafı seyre dalmış. O gece kimsecikler gelmemiş. Gündüz de akşama kadar yapayalnız oturmuş. Bu yüzden canı çok sıkılmış. Başlamış yaşadığı hayatı düşünmeye. Aklına sadakayla geçindiği için haydutun kendisini nasıl ayıpladığı gelmiş. Ben demiş, ihtiyarın öğütlediği gibi yaşamıyorum. İhtiyar bana çile çekmem gerektiğini söyledi. Ben ise burayı geçim kapısı, şan ve şöhret yuvası haline getirdim. Buna kendimi öyle kaptırdım ki yanıma kimse gelmeyince canım sıkılıyor. Onlar gelirlerse önüm dinlerde dolaşıyor, ben de sevinçten dört köşe oluyorum. Böyle yaşamak doğru değil. Ben şöhrete kapıldım. Günahlarımı da bağışlatamadım. Üstelik yeni günahlar işledim. Ormanın kimsenin beni bulamayacağı bir köşesine çekilmem lazım. Yeni günahlar işlememek ve günahlarımı bağışlatmak için yalnız başıma yaşamalıyım. Böyle düşünüp ekmek torbasını ve küreğini almış. İnsanlardan uzak, izbe bir yer bulabilmek için evinden ayrılıp bir vadiye doğru yol almaya başlamış. İşte bu sırada haydut yine karşısına çıkmış. Vaftiz çocuğu çok korkmuş, kaçmak istemiş ama haydut ona yetişmiş. ''Nereye gidiyorsun böyle?'' demiş. O da halktan uzaklaşmak, kimsenin kendisini bulamayacağı bir yere gitmek istediğini anlatmış. Haydut çok şaşırmış. Peki demiş, gelen giden olmayınca ne yiyip içeceksin? O daha önce bunu hiç düşünmemişmiş. Haydut sorunca aklına gelmiş ve Allah ne verirse demiş. Haydut hiçbir şey söylemeden oradan uzaklaşırken vaftiz çocuğu ne diye ona yaşamı hususunda bir şey söylemedim. Belki de tövbe ederdi. Şimdilerde daha bir yumuşamış gibi, asarım keserim gibi laflar etmiyor diye düşünmüş ve arkasından bağırmış. Hey, tövbe etmelisin. Allah'tan kaçamazsın. Bunun üzerine haydut atını geri çevirip kuşağından bıçağını çıkararak ona doğru saldırıya geçmiş. Onu kovalamak istemiş ama sonra vazgeçmiş. Vaftiz çocuğu da korkup ormana kaçmış. Haydut onun arkasından, "Hey ihtiyar, iki kere canını bağışladım. Sakın bir daha yoluma çıkayım deme. Seni öldürürüm." diye bağırmış. Sonra çekip gitmiş. Vaftiz çocuğu o gün akşamı toprağa sulamaya gitmiş ama aman Allah'ım bir de ne görsün. Kütüklerin bir tanesinin gömülü olduğu yerde bir filiz büyümüş. Üstünde de bir elma varmış. 12. Vaftiz çocuğu insanlardan uzak, yapayalnız yaşamaya başlamış. Derken ekmeği tükenmiş. Ben de ağaç kökleriyle karnımı doyururum diye düşünmüş. Ormana ağaç kökü aramaya çıktığı zaman bir dalda asılı ekmek torbası görmüş. Torbayı açıp ekmekleri yemiş. Ekmeği bitince yine oraya gitmiş, aynı yerde asılı bir torba bulmuş. Günler bu şekilde akıp gitmekteymiş. Tek derdi haydutmuş, ondan çok korkuyormuş. Beni öldürürse günahlarımı bağışlatamadan gitmiş olurum diye hayıflanıyormuş. Bu hal üzerine 10 yıl daha geçmiş. Bu zaman içerisinde elmanın biri büyümekte, diğer ikisi oldukları yerde saymaktaymış. Yine bir gün erkenden kalkıp her zamanki işine toprağı sulamaya gitmiş. Toprağı sulamaktan yorulmuş, dinlenmek için bir yere oturmuş, o sırada yine düşüncelere dalmış. Ben hata ediyorum galiba, ölümden korkuyorum. Oysa ki Allah dilerse ölümle de günahlarımı bağışlar. Tam o sırada haydutun bağıra çağıra geldiğini duymuş ve Allah'tan başka hiç kimse bana ne kötülük ne de iyilik edebilir diye düşünmüş. İşte bu düşünceyle haydutun karşısına çıkmış. Bakmış ki haydutun atının terkisinde elleri ve ağzı bağlı bir adam var. Haydut adama sövüp sayıyor, o ise susuyormuş. Vaftiz çocuğu hayduta yaklaşıp atının önünde dikilmiş. Bu adamı nereye götürüyorsun demiş. Ormana götürüyorum. O bir tüccar çocuğu. Babasının paralarının nerede gizli olduğunu söylemiyor. Paraların yerini söyleyinceye kadar onu kırbaçlayacağım. Haydut çekip yoluna gitmek istemiş ama vaftiz çocuğu atın dizginlerine sarılıp bırak bu adamı demiş. Haydut sinirlenmiş. Kırbacını ona doğru sallayarak yoksa senin canında mı kırbaç istiyor? Ben sana seni öldürürüm dememiş miydim? Bırak beni demiş. Vaftiz çocuğu korkusuzca, bırakmayacağım. Senden korkum yok. Ben yalnız Allah'tan korkarım. Allah ise bırakmamı istemiyor. Sen bırak bu adamı. Haydut ipleri kesip tüccarın oğlunu serbest bırakmış. İkiniz de defolun. Sakın bir daha elime düşeyim demeyin demiş. Tüccar oğlu yerinden fırladığı gibi kaçıp gitmiş. Haydut da yoluna devam etmek istemiş ama vaftiz çocuğu yine durdurarak bu kötü yaşamı terk etmesi için konuşmaya başlamış. Haydut durup anlatılanları sonuna kadar dinlemiş. Sonra hiçbir şey söylemeden yoluna koyulmuş. Vaftiz çocuğu ertesi sabah toprağı sulamaya gittiğinde diğer bir kütüğün filizlenmiş olduğunu görmüş ve üstünde de bir tane elma varmış. 18. Bu şekilde 10 yıl daha geçmiş. Vaftiz çocuğu bir gün dertsiz, tasasız, sevinçli bir halde otururken düşünüyormuş. Allah insanlara birçok nimet vermiş. Onlarsa boşu boşuna kendilerini sıkıntıya sokuyorlar. Halbuki mutlu bir şekilde yaşamak çok basit bir iş. Daha sonra insanların birbirlerine ettiği kötülükleri, kendilerini nasıl huzursuz ettiklerini aklından geçirmiş. İnsanlara acımış. Burada boşuna vakit geçiriyorum. Bildiklerimi onlara söylemeliyim diye düşünmüş. Tam o sırada haydutun oradan geçtiğini duymuş. Önce boş ver bırakayım gitsin. O adam laftan anlamaz diye düşünmüş. Fakat sonra bu fikrinden vazgeçmiş. Haydutun yolunun önüne çıkmış. Haydut onu görünce kaşlarını çatmış, gözlerini yere dikmiş. Vaftiz çocuğu ona bakıp acımış. Ona doğru koşup dizinden tutmuş. Sevgili kardeşim, kendine acı. Sen de Allah'tan bir ruh var. Hem sen acı çekiyor hem de başkalarına çektiriyorsun. Bu gidişle daha çok acılar çekeceksin. Bir bilsen Allah seni ne kadar çok seviyor. Bu yüzden senin için birçok nimet hazırlamış. Kendini mahvetme kardeşim. Gel şu yaşantını değiştir. Haydut yine kaşlarını çatmış, biraz geri çekilerek bırak beni demiş. Vaftiz çocuğu haydutun dizine daha bir sıkı sarılıp iki gözü iki çeşme ağlamaya başlamış. Haydut o anda gözlerini ona doğru çevirip uzun uzun bakmış, sonra atından inip onun önünde diz çökmüş. Sevgili ihtiyar demiş, beni alt ettin. 20 yıl seninle savaştım. Yendin beni. Şimdi benim kendime bile gücüm yetmiyor. Kendimi senin ellerine bırakıyorum. İstediğini yap. Bana ilk olarak bir şeyler söylediğin zaman daha beter, kötü bir insan olmuştum. Ancak sen insanlardan uzaklaşınca söylediklerini durup düşündüm ve insanların hiçbir şeyine ihtiyacının olmadığını anladım. İşte o günden sonra senin için dallara ekmek asmaya başladım. Vaftiz çocuğu o an temizlik yapan kadını düşünmüş. Masanın ancak bez yıkandıktan sonra temizlendiğini hatırlamış. Böylece kalp temizliğinin kendin için çalışmaktan vazgeçince gerçekleştiğini, ondan sonra başkalarının kalplerinin temizlemenin mümkün olduğunu anlamış. Haydut daha sonra, ölümden korkmadığını gördüğüm zaman kalbim yumuşadı demiş. Vaftiz çocuğu bunun üzerine köylülerin ancak çubukları sağlam bir yere dayadıkları zaman bükmeyi başardıklarını hatırlamış. Ölüm korkusunu bırakıp hayatı Allah'a bağlayınca taş gibi yüreğin yumuşadığını, uysallaştığını ve boyun eğdiğini anlamış. Haydut sonra, bana acıyıp önümde ağladığın zaman kalbim tamamen yumuşadı demiş. Vaftiz çocuğu buna çok sevinmiş. Onu alıp kütüklerin gömülü olduğu yere götürmüş. Oraya varınca sonuncunun da elma verdiğini görmüş. Sonra tüccarların yaş çalılarının ateş iyice yandığı zaman tutuştuğunu hatırlamış ve kendi kalbinin iyice yandığı zaman başka kalbi ateşlediğini anlamış. En sonunda günahlarının bağışlandığına vaftiz çocuğu çok sevinmiş. Bunların hepsini Haydut'a anlatmış ve gözlerini dünyaya kapamış. Haydut ihtiyarı gömmüş. Kendisine öğütlenenler doğrultusunda yaşamaya başlamış. İnsanlara öğrendiklerini öğretmeye koyulmuş. Yumurta büyüklüğünde tohum. gün çocuklar hendekte oynarken yumurta büyüklüğünde ortası yarık tohuma benzeyen bir şey buldular. Oradan geçmekte olan biri çocukların elinde bunu gördü ve 5 kapik verip satın aldı. Şehre götürüp nadir bulunan bir şey diye çara sattı. Çar bilgeleri çağırıp bu şeyin ne olduğunu söylemelerini emretti. Bilgeler düşündüler, taşındılar ama bu şeyin ne olduğunu bir türlü bilemediler. O sırada pencere kenarında duran bu şeyi bir tavuk pencereye sıçrayarak gagalamaya başladı ve ortasını oydu. İşte o vakit orada bulunan herkes bu şeyin bir tohum olduğunu anladı. Bilgeler çara bunun bir buğday tanesi olduğunu söyledi. Çar şaşıp kaldı. Bilgelere bu tohumun ne zaman ve nerede yetiştiğini öğrenmelerini emretti. Onlar da kitapları karıştırdılar, uzun uzun düşündüler ama hiçbir şey bulamadılar. Çara gelip dediler ki, maalesef bu şey hakkında hiçbir şey bulamadık. Kitaplarda da buna dair bir şey yazılı değil. Köylülerden sormak lazım. Bu tohumun ne zaman nerede ekildiğini belki ihtiyarlardan biri bilir. Çar, ihtiyar bir köylünün huzuruna getirilmesini emretti. Hemen bir ihtiyar bulup çara getirdiler. Koltuk değneklerine dayanarak zar zor yürüyen bir ihtiyar huzura geldi. Çar tohumu ona gösterdi. Fakat ihtiyarın gözleri iyi görmüyordu. Bu yüzden biraz gözlerinin, biraz ellerinin yardımıyla tohumu tetkik etti. Çar, dedeciğim, bu tohumların nerede yetiştiğini bilir misin? Sen tarlana böyle bir buğday ektin mi? Yahut ömründe hiç böyle bir şey satın aldın mı? Dedi. İhtiyar sağırdı. Bu yüzden denilenleri zorlukla işitip anlayabildi. Sonra dedi ki, hayır, tarlama böyle bir buğday ne ektim ne de biçtim. Satın da almadım. Ben hep küçük tohum alırdım. Fakat babamdan bir soralım. Belki o böyle bir tohumun nerede yetiştiğini bilir. Çar ihtiyarın babasını çağırtmak için hemen bir adam yolladı. İhtiyarın babası bir değneğe dayanarak çarın huzuruna geldi. Çar ona da tohumu gösterdi. İhtiyarın gözleri oldukça iyi gördüğü için tohumu adam akıllı inceledi. Çar, ihtiyar, bu tohumun nerede yetiştiğini biliyor musun? Sen tarlana böyle bir tohum ektin mi? Yahut da ömründe hiç böyle bir tohum aldın mı? Diye sordu. İhtiyarın babası biraz ağır işitiyordu. Fakat yine de oğlundan daha çabuk anladı. Hayır, dedi. Ben böyle bir tohumu ne ektim ne de biçtim. Satın da almadım. Çünkü bizim zamanımızda para diye bir şey yoktu. Herkes kendi ekmeğini yapardı. İhtiyaç olunca da aralarında paylaşırlardı. Böyle bir tohumun nerede yetiştiğini bilmiyorum. Bizim zamanımızda tohumlar bugünkülere göre daha da büyüktü ama böylesini hiç görmedim. Babamın anlattığına göre onların zamanında bugünkünden daha iyi, daha iri buğdaylar yetişirmiş. Bir de ondan sormalı. Bunun üzerine çar, bu ihtiyarın da babasını çağırtmak için adam gönderdi. Adamı bulup çarın huzuruna getirdiler. Adamcağız bir değneğe falan dayanmadan gayet iyi yürüyordu. Gözleri oldukça iyi görüyor, kulakları da iyi işitiyordu. Konuşması da gayet düzgündü. Çar ona tohumu gösterdi. İhtiyar tohumu evirip çevirdi, ona iyice baktı ve ''Çoktandır bu buğdayları göremez olmuştum.'' dedi. Sonra tohumu dişiyle ısırdı, bir parçasını ağzına alıp çiğnedi. ''Evet, evet, o.'' dedi. Çar, ''Anlat bakalım ihtiyar.'' dedi. ''Bu buğday ne zaman, nerede yetişirdi? Tarlana böyle bir tohum ektin mi? Yahut böyle bir tohum satın aldın mı?'' İhtiyar dedi ki, bizim zamanımızda bu buğdaylar her yerde yetişirdi. Bunlarla hem kendimiz beslenir hem de başkalarını beslerdik. Böyle buğdayları eker, böylesine biçer ve harman ederdik. Çar, söyle bana ihtiyar dedi, sen eker miydin yoksa satın mı alırdın? İhtiyar gülümseyerek, bizim zamanımızda ekmek alıp satmak gibi bir günahı işlemek kimsenin hatırına gelmezdi. Hiç kimse para mara bilmezdi. Herkesin kendine yetecek kadar ekmeği vardı dedi. Çar ona sordu. Öyleyse söyle bana ihtiyar. Bu buğdayları nerede ekerdin? Tarlan neredeydi? Bizim zamanımızda toprak Allah'ındı. Nerede çift sürersem orası tarlam olurdu. Toprağı paylaşmak yoktu o zamanlar. hiç kimse benim tarlam demezdi. Yalnızca emek için benim kelimesi kullanılırdı. Çar, ihtiyar, senden iki şey daha soracağım. Sorumun birincisi şu: böyle buğdaylar eskiden yetişiyordu da şimdi niye yetişmiyor? İkincisi de şu: torunun iki değnekle, oğlun bir değnekle yürüyor da sen niçin böyle sapasağlamsın? Gözlerin cam gibi parlak, dişlerin sağlam, konuşman açık ve tatlı. Dedeciğim, bunların nedenini anlat bana. İhtiyar çara şöyle cevap verdi: bunun sebebi şu, çünkü insanlar kendi işiyle uğraşarak yaşamayı bıraktılar. Başkalarının işiyle uğraşır, başkalarının haklarına göz diker oldular. Eskiden bugünkü gibi yaşanmazdı. Allah'ın emri doğrultusunda yaşanırdı. Herkes işiyle uğraşır, başkalarının işine göz dikmezdi. 3. Nasihat. 1. Zamanın birinde bir tarlada yabani bir ot bitmiş. Tarla sahipleri yabani otu yok etmek için boyuna biçerlermiş. Bu yüzden ot çoğaldıkça çoğalırmış. Günün birinde iyi kalpli bilgin bir çiftlik sahibi bu tarlanın sahiplerini ziyarete gitmiş. Onlara yabani otu biçmemelerini, otun bu yüzden çoğaldığını, onu kökünden sökmek gerektiğini söylemiş. Fakat tarla sahipleri bu iyi kalpli sözlerinden çok diğer konuşmalarına önem verdiklerinden mi, onun söylediklerini anlamadıklarından mı, yoksa bu öğüt işlerine gelmediğinden mi, her nedense kendilerine denilenleri yapmamışlar. Otu biçmeye devam etmişler. Böylece ot çoğaldıkça çoğalmış. Gerçi sonraki yıllarda o adamın öğüdünü hatırlatanlar olmuş ama kulak asmamışlar. Yine eskisi gibi hareket etmeye devam etmişler. Zamanla yabani otu topraktan çıkar çıkmaz derhal biçmek yalnızca bir adet değil, kutsal bir iş olmuş. Yabani otlar da günden güne çoğalmış. Bir müddet sonra öyle bir hale gelmiş ki tarlada yabani ottan başka bir şey bitmez olmuş. İnsanlar sürekli bundan şikayet eder, ottan kurtulmak için her türlü çareyi dener olmuşlar. Fakat bilge kişinin onlara önerdiği çareyi denemezlermiş. Uzun zaman sonra bir adam bilge kişinin sözlerini bulup tarla sahiplerine yanlış hareket ettiklerini, bir bilgenin yıllar önce bunu kendilerine söylediğini hatırlatmış. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Tarla sahipleri bu adamın söylediklerinin doğru olup olmadığını araştıracak, doğru ise otları biçmeyi bırakacak, değilse ona yanıldığını söyleyip bu lafların tutarsız olduğunu, bunu yapmanın yanlış olduğunu ispat edecekleri yerde bunların ne birincisini, ne ikincisini, ne de üçüncüsünü yapmışlar. Tam tersine o adama söylediklerinden ötürü kızmışlar, iyi davranmamışlar. Bazısı onun için bilgi adamın sözlerini yalnızca kendisinin anladığını sanan beyinsiz, kendini beğenmişin biri demiş. Kimileri kafasında saçma sapan şeyler üreten yalancı, zararlı bir adam demiş. Kimileri de o adamın bunları kafasından söylemediğini, söylediklerinin herkesin saygı duyduğu bir bilgeye ait olduğunu hiç düşünmeyerek, yabani otları çoğaltmak, insanları tarlalarından etmek isteyen kötü bir adam diyormuş. Yabani otu biçmememizi söylüyor. Halbuki onu biçmezsek büsbütün çoğalıp tarlalarımızı mahvedecek. Yabani ot yetiştirecek olduktan sonra tarlaya ne lüzum var derler. Adamın otu biçmeyin demediğini, onun kökünden sökün dediğini hiç akıllarına getirmezlermiş. Böylece o adamın akılsız, yalancı, zararlı biri olduğu inancı o kadar kökleşmiş ki, bu yüzden herkes onunla alay eder, onu azarlarmış. Adamcağız sürekli yabani otları çoğaltmak istemediğini, hatta çiftçinin en önemli işlerinden birinin zararlı otları yok etmek olduğunu, kendilerine bir bilgenin sözlerini hatırlatmaktan başka bir şey yapmadığını tekrar eder durur, fakat kimseye dinletemezmiş. Çünkü o adamın iyi kalpli bilge kişinin sözlerini yanlış yorumlayan, zararlı otların çoğalmasını sağlamaya çalışan, kötü kalpli, kendini beğenmiş bir adam olduğuna iyice inanmışlar. İncil'in kötülüğü iyilikle salmak, kötülük karşısında zor kullanmamaya dair öğüdünü hatırlattığım zaman benim de başıma aynı şey geldi.